Meali Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordibehş 1403, Hicri Kamili 12 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 21 Nisan 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla bölge gelişmeleri üzerine Giresun Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Abbas Karaağaç ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler ve Siyonist rejime karşı Sadık Vadi askeri operasyonu boyutların adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi silahlı kuvvetleri takdir etti. Irak aşiret liderleri İran'ın İsrail rejimini cezalandıran eylemini teşekkür etti. Rusya Baş Müftüsü İran liderinin adalet ve barışı tesis etme çabalarını övdü. Türkiye, İran füzelerinin Kürecik'teki radar üssüyle tespit edildiği iddiaları reddetti. Hamas hareketi Amerika'nın soykırımcı İsrail rejimine yardım paketinin onaylanmasını kınadı. Ve Siyonistler işgal rejiminin bir tavrına olası yaptırımdan öfkeli. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Siyonist rejime karşı son operasyondan dolayı İran silahlı kuvvetlerine överek, Allah'ın izniyle silahlı kuvvetlerimiz İran halkının takdiri şayan imajının yanı sıra kabiliyet ve gücüne dair güzel bir imaj sergileyerek uluslararası alanda İran halkının iradesinin ortaya çıktığını kanıtladı dedi. Silahlı kuvvetlerin son dönemdeki başarılarının dünyada İran'a dair bir şan ve büyüklük duygusu yarattığını belirten Ayetullah Hamine'yi atılan füzelerin sayısı veya hedefe isabet eden füzelerin sayısı ikincil bir konudur. Esas mesele karşı tarafın rahatsızlığının nedeni olan İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin iradesinin uluslararası alanda ortaya çıkması ve bunun ispatıdır ifadesini kullandı. Silahlı kuvvetlerin eylemlerinde tedbirin dikkate alınmasını takdir eden İslam İnkılabı lideri şunları kaydetti. Çeşitli olaylar maliyet ve kazançlarla ilişkilendirilir ve planlamayla maliyetleri azaltmak ve kazanımları artırmak önemlidir. İşte bu konuyu silahlı kuvvetler çok iyi başardı. Devrim muhafızları ordu ve polis teşkilatının çaba ve faaliyetlerini takdir eden Ayetullah Hamine'yi silahlı kuvvetlere yenilik ve inisiyatife güvenerek düşmanlıklar ve düşmanlarla yüzleşmek için çaba göstermeye devam etmelerini tavsiye ederek bir an bile durmamalı çünkü durmak geri dönmek demektir. Dolayısıyla silah ve yöntemlerle yenilik kadar düşmanın yöntemlerini bilmek de her zaman gündemde olmalıdır değerlendirmesinde bulundu. İran halkının dünya halkının gözünde daha da onurlu olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, yetenekli güçleri belirlerken gücü Allah'a iman edin ve ona güvenin ve bilin ki Allah'ın müminleri savunma konusundaki vaadi kesin ve değişmezdir dedi. İslam İnkılabı lideri bu görüşmede ayrıca ordu, devre muhafızları ve polis teşkilatı komutanlarının aileleriyle ordunun çeşitli kademelerine özel teşekkürlerini sunarak asıl iş yükünün bu zorluklara katlanan silahlı kuvvetler çalışanlarının eşleri ve çocuklarının omuzlarında olduğuna dikkat çekti. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısı İslam Cumhuriyeti topraklarına yapılmış bir saldırı nitelerken Siyonist rejimin cezalandırılacağını söylemişti. Bu doğrultuda devre muhafızları 14 Nisan sabahı Sadık Vaat operasyonu düzenleyerek işgal rejimini işgal topraklarına onlarca füze ve İHA göndererek cezalandırdı.
Irak'taki aşiret liderleri İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk binasına yönelik saldırısına yanıt olarak bu rejime karşı düzenlediği Sadık Vaat operasyonunu İslam dünyası ve Müslümanlar için onur kaynağı olarak nitelediler. Irak'ın çeşitli bölgelerinden aşiret liderlerinden oluşan bir grup bugün İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık ile bir araya geldiler. Görüşmede Irak aşiret liderleri, İran'ın Siyonist rejimin açık tecavüzüne verdiği cesur ve kesin yanıtını takdir ettiler. Iraklı aşiret liderleri ayrıca İran'ın bu girişiminin İslam dünyası ve Müslümanların onur kaynağı olduğunu belirterek, uluslararası camianın Siyonist rejimin Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara karşı barbarca saldırılarının sürmesi karşısındaki sessizliğini eleştirdiler. İran'ın Bağdat Büyükelçisi de görüşmede aşiretlerin Irak'ı Ayetullah Sistani'nin fetvası üzerine başta IŞİD'in saldırıları karşısında olmak üzere çeşitli sahnelerde etkin biçimde savunmasını takdirle karşıladı.
İran'ın 77 ve 87 kilo milli güreşçileri rakiplerine karşı galip gelerek Paris Olimpiyatları'nın kotasını kazandı. İran'ın haberine göre Paris Olimpiyatı'nda güreşte yarı final etabı bugün pazar yapıldı ve İran'ın 77 kilo milli güreşçisi Emin Kavyani Nejat Çinli rakibini yenerek olimpiyat kotasını kazandı. Ali Rıza Mehmedi 87 kiloda Özbek rakibiyle mindere çıkarak İran milli güreş takımının olimpiyatlara katılımı için son vizesini kazandı. Güreşte Paris Olimpiyatları kotası için müsabakalar Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılıyor. Fransa milli takım olimpiyatları 6 güreşçi ve tam kota ile gidecek. Bugün ayrıca İranlı bayan sporcular kürek çekme yarışlarında İran için 4 olimpiyat kotasını almayı başardılar.
Rusya Müslümanları Diyanet İşleri Başkanı, İslam İnkılabı liderinin küresel maneviyat ve ahlaki değerlere davetinin adaleti tesis etme ve barışı pekiştirme yönünde Müslüman geleneklerinin devamı olduğunu söyledi. İran'ın haberine göre Rusya Müslümanları Diyanet İşleri Dairesi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Aynettin, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tüm faaliyet ve çabalarının dünya milletlerinin birliği için Yüce Rabbin emirlerinin yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti. Aynettin, Rusya Müslümanları Diyanet İşleri, Müftüler Konseyi ve 25 milyonluk Rus ümmetinin adına İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye hitaben, "Sizler İran halkının saygın ve tanınmış bir Müslüman şahsiyeti ve manevi liderisiniz. Sizler zengin bir tarihin mirasçısı olan İslam dünyasının önemli ve nüfuzlu bir kesimini temsil eden insanlarsınız," dedi.
Türkiye, İran'ın işgal altındaki toprakları attığı füzelerin Türkiye radarları tarafından engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonda Mücadele Merkezi, İran'ın İsrail saldırılarında kullandığı füzelerin Kürecik'teki radar üssü ile tespit edilerek durdurulduğu iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada İran'ın fırlattığı füzeler Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Lübnan Hizbullah Hareketi işgalci İsrail güçlerinin Şumira yerleşkesinde toplanma yerini uygun silahlarla hedef aldığını duyurdu. 8 Ekim'den bu yana işgal altındaki topraklar ile Lübnan sınırında bir tarafta işgal ordusu, diğer tarafta Lübnan Hizbullahı ve Filistinli grup arasındaki yoğun gerginlik ve aralıklı çatışmalar yaşanmakta. İran Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı bir açıklamada Gazze'deki dirençli Filistin ulusunun ve kahramanca ve onurlu direnişini desteklediğini ve İsrail düşmanının güneydeki köyler ve sivillere yönelik saldırısına yanıt verdiğini duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı dün Batı Celile'deki Hadab Yar'ın üstüne ve işgal altındaki Kefer Şuba'nın yüksekliklerinde Raisat El Alam üstüne saldırının yanı sıra İsrail ordusunun konuşlanma noktasını hedef aldığını duyurmuştu. Öte yandan Lübnan direnişi son iki günde İfen Menahim yerleşim bölgesinin doğusunda İsrail askerlerinin bulunduğu mevzi ve işgal ordusunun El Raheb sınır köyünün noktasındaki casusluk teçhizatına füzelerle saldırdı.
Siyonist rejim savaş uçaklarından Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği kapsamlı hava saldırılarında en az 13 Filistinli şehit oldu. İran'ın haberine göre Refah merkezindeki El Şabure kampındaki bir evin İsrail ordusu savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu Filistinli bir kişi, eşi ve kızı şehit oldu. Refah'ın doğusunda bir yerleşim yeri Siyonist rejimin savaş uçakları tarafından bombalandı. 6'sı çocuk, en az 10 kişi şehit oldu. Bazıları yaralandı. Filistin Sivil Savunma Örgütü güçlenen halen şehitleri enkaz altından çıkarmaya ve kayıplarını bulmaya çalıştığını duyurdu. Sağlık kaynakları ayrıca Refah bombalamasında çok sayıda yaralanan Ebu Yusuf El Necar hastanesine nakledildiğini bildirdi. Daha önce Siyonist ordunun savaş uçakları Refah'ın kuzenindeki bir evi bombalamış ve bunun sonucunda bir ailenin tüm üyeleri yaralanmıştı. İsrail Ordu Radyosu pazar günü Batı Şeria'nın güneyinde El Hali şehrinin kuzenindeki Beyt Aynun kavşağında düzenlenen Siyonist karşıtı operasyon sırasında iki Filistinli'nin şehit olduğunu bildirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde soykırımcı İsrail rejimine yönelik Amerika yardım paketlerinin onaylanmasını kınadı. İran'ın haberine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bugün Amerika'nın soykırımcı İsrail rejimine yönelik yardım paketinin Amerika Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını kınadı ve bu eylemin faşist İsrail rejiminin Filistinlilere uyguladığı soykırımda Amerika'nın suç ortağı anlamına geldiğini kaydetti. Hamas ayrıca Amerika hükümeti ve Başkan Joe Biden'in Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarından siyasi, hukuki ve ahlaki açıdan sorumlu olduğunu da duyurdu. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Amerika'nın gaspçı Siyonist rejime yasa dışı desteğinin bu soykırımcı rejimin radikal kabinesinin Filistinlilere yönelik acımasız saldırganlığını sürdürmesine yeşil ışık olduğunu vurguladı.
İşgal rejimi İsrail ordusuna bağlı bir tabura olası yaptırım haberi Siyonistleri derinden öfkelendirdi. Axios haber ajansı ismi açıklanmayan 3 Amerikalı yetkiliden naklen Washington'un Siyonist rejime bağlı Netzah Yehuda taburuna Batı Şeria'da insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakında yaptırım uygulayacağını bildirdi. Axios, Amerika'nın İsrail rejiminin bir taburuna ilk kez yaptırım uyguladığını yazdı. Geçtiğimiz yıllarda işgal altında ki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik suç çetesi Netzah Yehuda'nın birçok fotoğrafı yayınlanmıştı. İran'ın haberine göre soykırımcı İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu, bu işgalci rejimin İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Savaş Konseyi üyesi Benny Gantz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerika'nın olası kararına karşı öfkelerini dile getirerek bunun tehlikeli olduğunu belirttiler.
Gazze şeridindeki Filistin arama kurtarma ekibi bu bölgenin güneyindeki hastanelerden birinde toplu mezar bulunduğunu duyurdu. El Cezire televizyon kanalının haberine göre Gazze arama kurtarma ekibi Siyonist ordu askerlerinin Han Yunus'taki Nasır Sağlık Kompleksine gömdükleri toplu mezardan 50 şehidin naaşını çıkardıklarını duyurdu. Soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridindeki suçları Washington'un yeşil ışığı altında işleniyor ve Beyaz Saray Siyonist rejimin rejimin insanlık karşıtı suçlarını görmezden gelerek geçtiğimiz günlerde bu rejime 26 milyar dolarlık askeri yardım göndermeyi kabul etti. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte 4 suç vakasında 37 Filistinli vatandaşı daha şehit ettiğini, 68 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
Suriye Arap ordusu birlikleri Deruzur ve Palmira kırsalındaki terör karargahlarını imha etti. Halep kırsalındaki İHA'larını da düşürdü. Suriye Savunma Bakanlığı bugün Facebook sayfasını yayınladığı açıklamada silahlı terör güçlerinin askeri noktalarımız ile güvenli köy ve beldelerimize yönelik defalarca düzenlediği saldırılara yanıt olarak silahlı kuvvetlerimizin birimleri Doğu-Rus kuvvetleri ile işbirliği içinde askeri uçaklar, insansız hava araçları ve toplarla teröristlerin karargahlarını, yerlerine ve araçlarını hedef alan çok sayıda hassas nitel operasyon gerçekleştirdi. Bu da tamamen yok olmasına ve aralarında IŞİD terör örgütünün liderlerinin de bulunduğu onlarca kişinin öldürülmesine yol açtı dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran hükümetinin yoksulluğu giderme ve toplumdaki genel refah arttırma yönelik köklü çabaları ile ilgili. Dünya Bankası'nın yayımladığı son istatistikler, İran'daki mutlak yoksulluğun son yıllarda önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Söz konusu uluslararası kuruluş, 2017 yılı sabit fiyatlarla satın alma gücü paritesi endeksine göre mutlak yoksulluğu kişi başı günlük gelirin 2,15 dolar üzerinden tanımlanmıştır ve bu rakam bir kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu minimum paradır. Elbette aşırı yoksulluk sınırı satın alma gücü paritesi hesaplamalarına göre günlük geliri 1 doların altında olanlardır. Buna göre İran'da 2020 yılında mutlak yoksulluk nüfusun toplam nüfusa oranı %0,8 iken bu rakam 2021'de %0,7'ye, 2022'de ise %0,5'e düştü. Böylece İran'da mutlak yoksulluk 2 yıl üst üste azaldı ve mutlak yoksul nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılına göre %37 daha az oldu. İran'da mutlak yoksulluk oranı %0,5 ile bu endekste son 5 yılda kaydedilen en düşük orandır. Ülkede mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılması son yıllarda her zaman hükümetlerin ana programlarından biri olarak ilan edilmiştir. Her ne kadar küresel göstergelere göre İran'ın durumu bölgedeki bazı ülkelerle karşılaştırıldığında yoksulluk açısından uygun olsa da çeşitli nedenlerden dolayı yoksullukla mücadele için kapsamlı bir plana ihtiyaç duyulmuştur. İran'ın 13. hükümetinde planlamanın temeli dönüşüme dayanmakta. Hükümet bütçesinin yapısında, ticaret ve transit yapısında, üretim, yatırım ve istihdam alanında reformlar ve son olarak da sorunla ilgili reformlar, yoksulluğun giderilmesi ve hassas gruplara destek programı, hükümetin ekonomik değişim ve dönüşüm planları arasında yer almaktadır.
Temel malların ve halkın sofrasının döviz kuruna bağımlılığının ortadan kaldırılması, ekonomi politikalarının değiştirilip yeniden düzenlenmesi yolu ile sınıfsal uçurumun ve adaletsizliğin çözülmesi, enflasyon oranına göre vatandaşların maaşlarından belirlenmesi, yoksul aileler ve gruplara destek verilmesi, mali durum sınıflandırılmasına göre toplum en düşük 3 grubunda yer alan vatandaşlara sübvansiyon kartları sağlandırarak asgari İAŞ'e sağlanması hükümetin refah ve geçimle ilgili verdiği başlıca sözlerinden sayılıyor ki bu bağlamda pratik adımlar atılmıştır. Sübvansiyonun adil içinde halk arasında dağıtımı, düşük gelirli hanelere gıda ihtiyaçlarının sağlanması ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla elektronik kuponun uygulaması, sosyal güvenlik kurumunun borçlarının kapatılması, emeklilere maaşlarının artırılması, emeklilik fonlarına ayrılan kredilerin artırılması, engelli topluluğuna konut sağlaması, devlet yardımı için sırada bekleyen ihtiyaç sahiplerinin sayısının sınırlanması, son 2 yıldaki yoksulluğun giderilmesi ve kamu refahının artırılması alanında gerçekleşen diğer başarılı girişimler arasında yer almakta. Ancak uzmanlara göre hükümetin ekonomik durumu ve halkın refahını iyileştirmek için benimseyebileceği temel politika, fiyatları stabilize etmek ve artışını önlemek ve tüm ekonomik tedbirler için enflasyon ile mücadele planına sahip olmaktan ibarettir. Zira enflasyona yol açan politikalar toplumda yoksulluğun esas artış nedenidir. Ayrıca teknolojik üretimin ışığında gelirler adil biçimde dağıtılır. Yoksulluk azalır, enflasyon düşer ve geleceğe dair ümit de yaranır. Ayrıca toplumsal güvende oluşuyor ve tüm bunlar artan etkileri de tetikler. Bu nedenle yoksulluğu azaltmanın en etkili politikası, anti-enflasyon politikası ve ulusal teknolojik üretiminin de desteklenmesidir. Öte yandan hükümetin iç kaynaklı faktörlere güvenme konusundaki ısrarı, Şanghay, BRICS gibi büyük ittifaklar şeklinde oluşturulan ilişkilerde dahil olmak üzere dünya ülkelerine yönelik yaklaşım değişikliği, yeni fırsatlar yaratılması ve komşularla yeni ilişkilerin kurulması, 13. hükümetin karnesinde iç kaynaklı etkenlere dayalı gelişme stratejisi olduğu gibi uluslararası potansiyelleri de göz ardı etmediğini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da Filistin yanlısı öğrencilere yönelik baskıyla ilgili. New York polisi Siyonist rejimin suçlarını açıkça desteklemek doğrultusunda Columbia Üniversitesi'ndeki 100'den fazla Filistin yanlısı öğrenciyi gözaltına aldı. Çarşamba sabahından bu yana yüzlerce öğrenci, Siyonist rejimin Gazze'deki savaş suçlarının sürmesi ve üniversitesinin Siyonizmin ırkçılığından çıkar sağlayan şirketlerle işbirliğini protesto etmek amacıyla Columbia Üniversitesi kampüsünde çadır kurdu. New York polisi Perşembe günü kampüsteki Filistin yanlısı öğrencilerin çadırlarını kaldırdı ve önde gelen bir kongre üyesinin kızı da dahil olmak üzere birçok kişiyi gözaltına aldı. Bu arada protestoya katılan Minnesota eyaletinin Demokrat temsilcisi İlhan Omar'ın kızı Esra Hirsi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda öğrenci, Filistin'e destekle ilgili çeşitli suçlamalarla eğitimlerinin askıya alındığını söyledi. Kısa bir süre önce İlhan Omar, Columbia Üniversitesi Rektörü Nimet Şafik'e, kongre oturumunda bu üniversitedeki Filistin destekçilerinin kınanmasını sormuştu ve Şafik de öğrenci hareketinin Yahudi karşıtı olduğunu ifade etmişti. Geçen Kasım ayında Columbia Üniversitesi Filistin'i ve Gazze şeridinde ateşkes sağlanmasını desteklemek amacıyla protestolara öncülük eden 2 öğrenci teşkilatını askıya almıştı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik askeri saldırısının başlangıcından bu yana Filistin halkını destekleyenler, Amerika'nın büyük şehirlerinde birçok kez gösteri yaptı ve bazı durumlarda Filistin'i destekleyen ve İsrail'e karşı çıkan öğrencilere yönelik iş tekliflerinin iptal edilmesine yol açtı. Elbette Amerika'da öğrencilerin anti-Siyonist protestolarının bastırılması süreci yoğunlaşırken Avrupa ülkelerinde öğrenci hareketleri farklı şekillerde bastırılıyor. Son olayda Fransa'nın Lille kentinin yetkilileri Filistin'e destek konulu bir konferansı iptal etti.
Filistinlilerin haklarına verilen destek artarken ve Siyonist rejimin özellikle Gazze şeridinde tekrarlanan suçlarına karşı protestolar artarken Amerikalı yetkililer Filistinli destekçilere yönelik baskı ve tutuklamaları yoğunlaştırmanın yanı sıra yeni yaptırımları onayladı. Filistin'e destek amaçlı herhangi bir toplantı ve eylemin engellenmesi veya İsrail'e protestosu için daha fazla kısıtlama getiren kanunlara yöneldi. Bu bağlamda Amerika Temsilciler Meclisi Salı günü Filistinlilerin haklarını savunanların Nehirden denize Filistin özgürleşecek sloganını kınayan bir kararı kabul etti. Bu kararda Gazze Savaşı ile eş zamanlı olarak son aylarda Amerika'da sıkça kullanılan Nehirden denize Filistin özgürleşecek sloganı Yahudi karşıtı olarak nitelendiriliyor. 44 hayır oya karşı 377 evet oy ile meclisten geçen bu karar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olan Temsilciler Meclisi'nde İsrail'i destekleyen ve son günlerde oylanacak 17 önerisinden biri. İsrail rejiminin en büyük destekçisi olan Amerika, veto hakkını kullanarak Filistinlilerin haklarını baltalama politikası doğrultusunda Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik konusunda çözüm üretemedi. Amerika'daki öğrencilerin ve genel olarak gençlerin artık ülkelerinin İsrail rejimine verdiği kapsamlı desteğe giderek daha fazla protesto ettikleri ve Amerikalı devlet adamlarının bu alandaki yaklaşımını değiştirmek istedikleri açıktır. Anketler aynı zamanda genç Amerikalıların İsrail'i yaşlı Amerikalılara göre daha eleştirdiğini de gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerika veto hakkını kullanarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin onaylanmasını bir kez daha engelledi. Toplantıda Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'si bu karara evet oy verirken İngiltere ve İsviçre ise çekimser kaldı. Amerika'nın hayır oyuyla bu kararı veto etmesi Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin yine Washington'un engeliyle karşı karşıya kalmasına neden oldu değerli dinleyicilerimiz. Son olarak da bölgemizdeki tansiyon medya üzerinde analiz ediliyor. Özellikle İran ile İsrail arasındaki savaş ihtimali ve bunun nasıl bir yankıları olacaktır bölge ülkeler için gibi sorular gündemde konuşuluyor. Biz son durumu gözden geçirmek istiyoruz bölgemizle ilgili ve bölge ülkelerinin olası tavırları hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Abbas hocam. Öncelikle bu Güvenlik Konseyi'nin oturumu ile ilgili sizin görüşünüzü alacak olursam demin ifade ettiğim üzere Amerika veto hakkıyla Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik kararını engellemiş oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz Abbas hocam? Zamanlama açısından özellikle İsrail'in saldırılarının arttığı bir dönemde böyle bir diplomatik girişimi siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Hiç önemi yok bence. Çünkü Amerika bir emperyalist devlettir. Amerika tarih boyunca yani kurulduğundan beri her zaman özellikle Birleşmiş Milletler veya Milletler Cemiyeti'nde her zaman saldırganlığa, faşistlerden, emperyalistlerden yana tavır koymuştur. Unutmayalım 1980'lerde apartheid rejimi olan Güney Afrika Cumhuriyeti ırkçı rejim vardı. Dünyada belki tek ırkçı rejimdi o anlamda. Onu böyle bir kere izin vermedi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde eleştirilmesine. 40 kere falan galiba veto etmişti o zaman. Bütün şeylere rağmen, girişimlere rağmen. Bu nedenle de çok fazla ben şaşırmıyorum. O çok normal sıradan bir şeydir. Zira şöyle düşünün. 33 bin, 34 bin masum insan öldürüldüğü, soykırım yapıldığını, o bölgenin insansızlaştırmasına yönelik her türlü silahın kullandığı bir ortamda bunu bile eleştirmeyen, hemen söyleyeyim, İslam dünyasının %98'i, 56 İslam ülkesinden 54'ü, bunu eleştirmediklerine göre, buna göre ilişkilerini siyasi, ekonomik, askeri veya ticari ilişkilerini kesmedikler bir dünyada. Amerika veto mu etmiş, etmemiş. Ne yazar? Üye olsan ne olur? Ya şöyle düşünün. Ha, Birleşik Devletler Filistin üye oldu. Suudi Arabistan üye. Ne bileyim, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, bütün bu İslam ülkeleri şeye üye. Güvenlik Birleşik Devletleri'ne üye. Bir şey mi yapabiliyorlar? Ya Mahmut Abbas üye olsa ne olur, olmasa ne olur? Onun da benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası.
Tahran Radyosu.
Şimdi son aslında gelişmede de biliyorsunuz bölgemizde İran-İsrail arasında bir gerilim yaşandı. İsrail İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini hedef aldı. İran da buna karşı bir misillemede bulundu. Ve yani bölgemizde bir üçüncü savaş yaşanacağı, üçüncü dünya savaşı yaşanacağı şeklinde bazı senaryolar gündemde tartışıldı. Siz İsrail'in bu hamlesini nasıl buldunuz? Bu olayla ilgili de alalım görüşleriniz efendim.
Çok basit. Şöyle ki İsrail, Siyonist rejim, Ben Netanyahu hükümeti tamamen sıkışmış Gazze'de. Baştan iki tane hedef koymuştu ortaya. Bir, demişti bütün rehineleri kurtaracağım. İki, Hamas'ı bitireceğim. Hiçbirini de yapamadı. Şu anda 130'a yakın rehine var Hamas'ın elinde. İki, Hamas hala sürekli saldırı yapıyor İsrail askerlerine ve hakikaten onları dünyaya rezil ediyor, çapazı ediyor. Bu nedenle de Netanyahu Gazze bataklığına saplanmış vaziyettedir. Çıkışı yok, girişi yok. O kadar insan öldürüyor. Bütün uluslararası hukuk normlarını, kurallarını hiçe sayıyor. Buna rağmen bir adım, bir arpa boyu yol alamıyor. Bu nedenle dolayı savaşın formatını değiştirip açıkçası işi İran-İsrail savaşına dönüştürerek burada belki de o kaybettiği Batı kamuoyunun desteğini arkasına konsolide etmek istiyor. Bu da mümkün görülmüyor açıkçası. Hedefi budur. Yani açıkçası İran'ı buraya çekmek. Burada Amerika bunu istemiyor. Amerika savaşın genişlemesini istemiyor. Bin bir sebebi var. Amerika tarafından baktığımızda bir kere seçimler var. Bu demokratlar nihayetinde bu kadar da olsa soykırıma yaklaşan ve cinayetlere destek olmak istemiyor. Açıkçası Amerikan kamuoyunda da bu Trump gümbür gümbür geliyor o taraftan. Bunların hepsini düşündüğünde Çin meselesi, Rusya, Ukrayna bunları düşündüğümüzde Amerika çok bu ölçüde artık bir büyük bir savaştan yana değil. Küçük küçük savaşlar hallediyor. Bu nedenden dolayı Amerika'nın istemediği bir şey İsrail tek başına bu bölgede şey çıkamaz. Nedir? Savaşı o kadar yani dünya savaşına dönüştüremez. İran gerekeni yaptı çünkü İsrail uluslararası kurallara göre İran'ın büyükelçiliği, İran toprağı sayılan bir yere saldırı yapmıştı. Bütün uluslararası hukuk normlarına aykırı olmasına rağmen onu da eleştirmediler İslam devletleri. Ha bahsedi bırakın da İslam devletleri eleştirmediler. Sonra İran'ın haklı olarak buna karşı bir misillemesini hemen eleştirdiler. Hemen ama İsrail'in yanında tepe aldılar. Yani Ürdün. Ya sen nasıl bir devletsin? 11 milyon nüfusun var. Yarısı Filistinlidir. Ve kalkıp İsrail'e giden SİHA'ları, İHA'ları veya işte füzeleri düşürüyorsun. Ama bunlar hep böyledirler yani. Her tek tekli için saatlerce konuşabiliriz. Bütün İslam devletlerinin hepsinin İsrail'in yardakçısı, yandaşı, Ben Yazım'ın uşakları olduklarından dolayı böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama ben öyle büyük bir savaş kazanacağı kanaatinde değilim. Zira şu anda Amerika ve Batı Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna'da zaten bir şey yapamıyorlar. Bu nedenle işin çok büyük bir savaşa varacağını zannetmiyorum. Her ne kadar Tel Aviv yönetimi yani Siyonist rejim bu konuda çok çaba gösteriyorsa işte savaşı genişletsin. Bu konuda tahmin ediyorum. Bir müddet sonra çok fazla da bu işi konuşmuyorlardayız.
Evet, Atmaz Hocam, son soru olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi demin ifade ettiniz ya, Siyonist rejim özellikle Netanyahu kabineti savaşı bölgeye yaymak istiyor, genişletmek istiyor. Peki bunun hedefi acaba bir siyasi beka mı? Yani Siyonist rejimdeki amaçlar ne? Hangi hedeflerle bu amaç güdülüyor efendim?
Çok basit. Savaş bu haliyle bittiğinde Netanyahu bir kere İsrail'in kendisine sorgulanacak. Zaten hala her akşam bakıyor cumartesi geceleri özellikle binlerce, belki on binlerce Yahudi Siyonist rejiminin, yani Netanyahu'nun uygulamalarına karşı çıkıyorlar. Bu konuda miting yapıyorlar. Bir kere İsrail'de tepe taklak gidecektir. Bu bir. İçi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınan ve Lahey'e taşınan Güney Afrika vesilesiyle ve diğerleri tarafından mutlaka yargılanacaktır. Çünkü belgeler ortaya çıkacaktır. Sivil yerleri vurdu, Birleşmiş Milletler'e ait yerleri vurdu, basını vurdu, kutsal yerleri vurdu, hastaneleri vurdu, mülteci kamplarını vurdu. Yani o kadar savaş tutuşu işlemiş ki bundan kurtuluşu yoktur. Bu nedenden dolayı İsrail devleti bu şekilde bitildiğinden, Netanyahu kendisinin sonu geleceğinden dolayı bari ortalık karışsın, İran işin içine girince mutlaka bunun İsrail'in yandaş ülkeleri de işte hava sahasını İsrail'in uçaklarının emrine, füzelerinin emrine verecek bir sürü ülke var. İran bunlarla da karşı karşıya gelecektir ki İran da haklı olarak diyecek. Şimdi neden kullandırdınız? Ya iş büyüyünce bu aradan sıyrılırım diye bir şey vardır. Netanyahu'nun böyle bunun arkasına sığınırım ve İsrail İran savaşı başka bölgedeki başka şeye dönüşür. Çok büyür ve ben buradan sığınırım diye ham bir hayal kurmaktadır. Ama tahmin ediyorum bölgedeki sağduyuyla bu hedefine varamayacaktır. Tahminim budur tabi, her şey olabilir. Bu nedenle bu işin çok fazla büyütülmeyeceğini, çünkü bunun herkes artık biliyor ki tamamen şeyin hedefidir bu. İsrail devletinin hedefidir böyle bir şey.
Doğrudur. Abaz hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir açı yayında buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Görüşürüz.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun'un üniversitesi öğretmeyesi Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamızla konuştuk. Filistin gelişmelerinden hareketle bölgemizdeki yaşanan son olayları, özellikle İran-İsrail gerilimi gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun fikir ve analizlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.arstoday.org temsilde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Arman Emruz gazetesi, İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi üyeliğinin veto edilmesinin bir yanlış olduğunu söylediğini, İran semalarında uçan dronların detaylarını ve Siyonist rejimin kendini büyük göstermeye çalıştığını belirtiyor. Kayhan gazetesi ise Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'dan naklen kullanılan İHA'ların çocuk oyuncağı olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İsrail'in İran'ın Esfahan kentine düzenlediği öne sürülen Cuma günkü saldırıda kullanılan insansız hava araçlarına ilişkin çocuk oyuncaklarına benziyor ifadelerini kullandı. Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a düzenlediği iddia edilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hüseyin Emir Abdullahyan, İsrail yeni bir maceraya atılmazsa biz de bir şey yapmayız. Elbette dün gece Amerikan basını Siyonist rejimin İsfahan'da bir hava üssünü hedef aldığı şeklinde haberler yayınladı. Hayır, bu bir saldırı değildi. Büyük ihtimalle İsfahan içinden havalanan ve görüntü alarak casusluk yapmaya çalışan bazı mini dronların hava savunma sistemimiz tarafından düşürülmesiydi. Bizim için söz konusu dronlar ile Siyonist İsrail rejimi arasında bir bağlantı olduğu netleşmiş değil. Elbette İsrail rejimi bize karşı bir maceraya atılmak isterse ona da daha sert ve yakıcı bir şekilde cevap veririz ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu. Asya gazetesi İran petrol ihracatının rekor kırdığını İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın Filistin'in tam üyeliğine karşı veto hakkını kullanmasının Birleşmiş Milletler şartına aykırı olduğunu, Hamas'ın Filistinlilere Aksa Camisi'nde toplanma çağrısı yaptığını duyuruyor. Cami Cam gazetesi ise Amerika'nın çocuk katillerini desteklemeye devam ettiğini belirti haberinde şunlara değiniyor.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi Siyonist rejim İsrail'e verdiği koşulsuz destekten dolayı eleştiren Joe Biden yönetiminin bu ülkeye yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yeni bir silah satışına hazırlandığını duyurdu. Wall Street Journal, Amerikalı yetkililerle dayandırdığı haberinde Washington'un İsrail'e verdiği askeri desteği kesintisiz şekilde sürdürdüğüne vurgu yaptı. Haberde Biden yönetiminin toplam değeri 1,3 milyar doları bulan ve içinde tank mühimmatları, askeri araçlar ve havan topları barındıran yeni bir silah satışı paketine onay vermeye hazırlandığı aktarıldı. Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde satışın 7 Ekim'den bu yana Amerika'da İsrail'e verilen en büyük askeri desteklerden biri olarak kayıtlara geçeceği vurgulanan haberde bunun Amerikan Kongresi'nde süreci devam eden 26 milyar dolarlık İsrail'e destek paketinin dışında olduğu belirtildi. Haberde söz konusu satışların 700 milyon dolarlık 120 milimetre tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araç ve yaklaşık 100 milyon dolarlık 120 milimetre havan topunu barındıracağı ifade edildi.
İtilaf gazetesi Medvedev'den nakden Batı'nın Zelenski'ye suikast düzenleme peşinde olduğunu, Irak'ın her zaman İran'ın ticaret ortağı olduğunu, İsrail rejiminin İran'a saldırı iddiasının fare doğuran dağa benzettiğini belirtiyor. Kudüs gazetesi ise Hamas ve İslami Cihad'ın korsan rejime karşı savaş çağrısı yapıldığını belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Filistin İslami Cihat Hareketi ve Hamas tüm Filistinlilere, İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve İsrail ile savaşma çağrısı yaptı. Hamas ve İslami Cihat, İsrail askerlerinin 18 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tul Kerem ile Nur Şems mülteci kampında gerçekleştirdiği baskınlarda 7 Filistinliyi şehit etmesinin ardından Telegram hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Hamas'ın açıklamasında Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleriyle her yolu ve aracı kullanarak çatışma, gerilimi tırmandırma ve genel seferberlik çağrısında bulunuldu. Nur Şems mülteci kampında İsrail askerlerine karşı koyan Filistinlerin çok sayıda şehit verdiği kaydedilen açıklamada Filistin halkının İsrail'in Batı Şeria, Gazze, Kudüs ya da vatanın herhangi bir yerine sahip olmaya çalışmasına izin vermeyeceği ve haklarını gasp etme planlarına karşı koyacağı aktarıldı. İslami Cihat ise açıklamasında Filistin halkını vatan toprağı üzerindeki Siyonist planları boşa çıkarmaya ve İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerle çatışmaya girmeye çağırdı. Açıklamada ayrıca Arap dünyası ile uluslararası camianın Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kalması da kınandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsvide yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlendirmektedir. ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran İslam Cumhuriyeti Devri Muhafızları 13 Nisan Cumartesi gecesi yayınladığı bildiride Gerçek Vaat operasyonunun başladığını, ıkçı rejimin Suriye'deki İran konsolosluğuna füze saldırısı düzenlemesi ve Tahran'ın 7 danışmanının Şam'da şehit edilmesine misillemede bulunarak Tel Aviv'den intikam almak amacıyla işgal altındaki topraklara ve mevzilere düzinlerce insansız hava aracı ve füzenin ateşlendiğini bildirdi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, saldırgan rejim İsrail'e yönelik Gerçek Vaat Operasyonu isimli podcast'te bu operasyonun boyutlarını ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İran'ın askeri harekatı, Siyonist rejimin Şam'daki ülkemizin diplomatik merkezlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Birleşmiş Milletler'in şartının meşru savunmaya ilişkin 51. maddesine dayanıyordu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian da bu saldırıya yanıt olarak şunları belirtti. Operasyondan 72 saat önce bölgedeki dostlarımıza verdiğimiz mesajda İran'ın cevabının kesin meşru savunma şeklinde ve amacının saldırgan rejimi cezalandırmak olduğunu belirttik. Devrim muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerine ait füze birimleri ve insansız hava araçları cumartesi gecesi ve pazar sabahı işgal altındaki topraklardaki askeri hedeflere 300'den fazla balistik füze, seyir füzesi ve saldırı uçağı ateşledi. Bu operasyonda İran Devrim Muhafızları, Hava Kuvvetleri, İşgal altındaki bölgelerdeki önemli noktalara onlarca Şahit 131 ve 136, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve muhtelif balistik füzeleri ateşledi. Irkçı rejim İsrail'e bağlı kaynaklar, Amerika ve batılı ülkelerin İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini, zira onlar İran'ın tepkisinin bu kadar ağır olabileceğini beklemediklerini, basit ve sınırlı bir tepki beklediklerini itiraf ettiler. Irkçı rejim ordusunun bildirdiğine göre İran tarafından işgal altındaki Filistin'e toplamda yaklaşık 170 drone, 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füze ateşlendi. İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısı Amerikanlar arasında büyük bir öfkeye yol açarken Siyonist rejim 14 TV kanalı bu konuyla ilgili şunları belirtmişti. Kabul etmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin caydırıcılığı bu saldırı sonucunda ölümcül bir darbe almıştır. Siyonist rejim medyası ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısının 10 yıllardır işgal altındaki Filistin'e İran topraklarından saldırmama konusundaki yenilmezlik efsanesini kırdığını duyurdu. İran'ın gerçek vaat operasyonla ilişkin hedeflerine yönelik uluslararası meseleler uzmanı Diako Hüseyin'i şunları belirtiyor. Eğer İran için belirlenen hedeflerin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulması en ufak bir öneme sahip olsaydı, askeri operasyon kararını 72 saat öncesinden ülkelere bildirmemesi gerekirdi. İran'ın hedefi askeri değil, siyasiydi. İsrail topraklarına doğrudan ve açık bir şekilde saldırma iradesini ve cesaretini göstermekti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, gerçek vaat operasyonu sonrasında yaptığı açıklamada, bu savaşın bizim için biraz müphem ve belirsiz olduğu ve düşmana karşı yeni bir yüzleşme sayıldığını vurguladı. Zira düşmanın hava ve füze savunma sistemleri, yani antibalistik ve seyir füzesi savunmaları ile anti insanlı veya insansız hava sistemleri, Siyonist rejimin küçük alanında çok geniş bir alanda yere yayıldılar. Demir kubbe sistemlerinden Davut sapanı, Arrow sistemleri, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde hava savunma konusunda sağladığı yardımlar tamamen Siyonist rejimle koordineli olarak sağlanıyordu. Tuğgeneral Hüseyin Selami'nin bildirdiğine göre, Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle Irak hava sahasından Ürdün'e, hatta işgal altındaki Suriye ve Filistin'in bir kısmına kadar inanılmaz derecede gelişmiş F-15'ler, F-16'lar, F-35'ler, Gulfstream uçakları, hatta hava sahasında düşman savaş uçaklarına sürekli uçuş imkanı veren yakıt ikmal uçakları da dahil olmak üzere çeşitli uçaklar hepsi aynı hat üzerinden birbirine bağlanıp İHA'lar Irak hava sahasına girdiği andan itibaren Ürdün'ün ortalarına ve Ürdün'ün batısından Siyonist rejimin derin hedeflerine kadar yoğun ve çok katmanlı bir hava savunmasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve Siyonist rejim hava savunması bunu bizzat gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı açıklamasının devamında ayrıca şunları belirtti. Bu arada en gelişmiş sistemlerin eşlik ettiği uçak savar ve füze savunmasıyla karşı karşıya bulunmaktaydık. Bu çok karmaşık, çok katmanlı ve gelişmiş bir sistemden geçiyordu. Yani insansız hava araçlarını, seyir füzelerini hedef alıp, uzaydan balistik füzeler gönderip, bunları yerdeki hedeflerin üzerine son derece dikkat ve hassasiyetle yerleştirip, hedefleri yok edebilecek bir operasyonun tasarlanması çok meşakkatli bir işti. Öte yandan Amerika ile Siyonist rejimin elektronik harp alanındaki ortak kabiliyetleri, muharebe sahasında kullanılan araçlar üzerinde belirleyici etkiler yaratabiliyordu. Dolayısıyla bu harekat taktik tasarımda ustalık, yani düşmana yönelik yenilikçi, akıllı ve bilinmeyen tasarımlar ile elektronik harp alanında düşmanı etkisiz hale getirebiliyor. Gerçek vaat operasyonunda önemli olan nokta, Tuğgeneral Hüseyin Selami'nin de belirttiği gibi, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeleri karşısında Siyonist rejime kapsamlı yardımda bulunmalarıdır. Amerikalı bir kaynak, İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin engellenmesinde İsrail'e 10 ülkenin yardım ettiğini itiraf etti. Wall Street Journal bu konuda Amerika'nın İsrail'e saldıran bir dizi insansız hava aracını düşürdüğünü yazdı. Reuters haber ajansı, Amerikan savaş uçaklarının Suriye'nin güneyinde ve Ürdün sınırına yakın Suveyda ve Dera vilayetlerinde çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Siyonist rejim 12 TV kanalında bundan önce Ürdün ve Suriye semalarında İran insansız hava araçlarının önlenmesine Amerikalı ve İngiliz savaş uçaklarının katıldığını belirtmişti. Öte yandan Siyonist rejim Kanal 12'si İran'ın saldırısı karşısında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın rolünün de büyük olduğunu iddia etseler de El Arabiye kanalı bu iddiayı, yani Suudi Arabistan'ın katılımını yalanladı. Bilgi sahibi kaynakların belirttiğine göre Siyonist medya aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ürdün'ün yardım talebi üzerine Fransız savaş uçaklarının Ürdün'deki bir üsten havalandığını duyurduğunu aktardı. Ürdün Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran'ın Siyonist rejime karşı fırlattığı bir dizi insansız hava aracının durdurulması ve imha edilmesinde rol oynadığını resmen doğruladı. Aslına bakılırsa saldırgan rejim İsrail'e yönelik yapılan bu operasyon sırasında İran, NATO, İsrail ve onların bölgesel müttefikleriyle karşı karşıya geldi. NATO'nun en önemli üyesi olan Amerika, İran'ın fırlattığı insansız hava araçlarının ve füzelerin önlenmesine ve imhasına yardımcı olmak için tüm hava ve füze savunma ekipmanlarını kullandı. Bu alandaki önemli ekipmanlar arasında ANTPY-2 gözetleme radarları bulunmaktadır. Bu sistem Katar, Türkiye ve işgal altındaki Filistin'de konuşlandırılmış kara tabanlı bir radar sistemi olup özel görevi balistik füzeleri tespit etmek ve onları engellemek için füze savar sistemlerine fırlatmaları konusunda uyarmaktır. ANTPY-2 radarı 25 binden fazla diziye sahip 72 verici ve alıcı modüle sahip 1000 kilometre mesafeden her türlü hava hedefini tespit edebilen bir X-band faz dizili radardır. Amerikan DAT savunma sisteminin ana hassas parçası olan bu radar, bileşenlerini hareket ettirme yeteneğine sahip olan dünyanın en büyük radarıdır. Amerikan yetkilileri söz konusu drone ve füzelerin nasıl düşürüldüğü hakkında kesin bir bilgi vermezken 70'ten fazla insansız hava aracı ve 3 balistik füzenin Amerikan donanmasına ait gemiler ve askeri uçaklar tarafından durdurulduğunu vurguladı. Wall Street Journal bu konuda şunları yazdı. Amerikalı savaş uçakları 70'ten fazla insansız hava aracını düşürürken 2 Amerikan destroyeri de Doğu Akdeniz'de 6 balistik füzeyi önledi. Öte yandan Amerikan Patriot hava savunma sistemi Irak'ın Erbil kenti yakınlarında İran'a ait bir balistik füzeyi düşürdü. Amerikan donanması Doğu Akdeniz'de füze fırlatan 2 destroyer üzerinde konuşlandırılan Aegis füze savunma sistemini kullanarak en az 3 balistik füzeyi düşürdü. Amerikan savaş uçakları da İran'ın insansız hava araçlarını ve füzelerini düşürdü. Amerikan savaş uçağı operasyonlarının tam yeri bilinmiyordu. Fakat bu eylemlere bölgedeki Amerikan donanması, uçak gemileri ve kara konuşlu uçaklar da katılmışlardı. İran füzeleri ve insansız hava araçları fırlatıldığı andan itibaren Katar'daki Amerikan Operasyon Merkezi CENTCOM'la bağlantılı Fars Körfezi ülkelerindeki erken uyarı radarları tarafından durduruldu. Bu radarlar bu bilgiyi İngiliz, Fransız, Amerika, İsrail ve Ürdün savaş uçaklarına bildirdi. Ürdün hava sahasında ve diğer ortak ülkelerle iletişim kurdu. Arap ortak ülkelerin bu radar bilgileri Akdeniz'in doğu kıyısındaki Amerikan gemilerine de verilmiş, İngiltere ise mevcut görev menzilindeki herhangi bir hava saldırısını engellemek için Kıbrıs merkezli savaş uçaklarını kullanacağını duyurdu. Siyonist rejim ordu sözcüsü İran'ın saldırılarına Fransa'nın da katıldığını belirterek, bu gece yanımızda olan Amerika, İngiltere ve Fransa ile yakın işbirliğimiz var. Bu ortaklık sürekli vardı. Fakat bu gece bu işbirliğimiz daha yakın hale geldi ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 15 Nisan Pazartesi günü yaptığı bir televizyon programında Ürdün'ün talebi üzerine İran'ın cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar İsrail'e yönelik düzenlediği füze ve insansız hava araçlarına yönelik müdahale operasyonuna Fransız ordusunun da katıldığını onayladı. Bu arada Wall Street Journal Amerikalı yetkililere atıfta bulunarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazar sabahı erken saatlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye yardımcı olmak amacıyla İsrail ve Amerika'yı bilgilendirdiğini belirtti. Irkçı rejim İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı ve Arap ortaklarının askeri tesis ve teçhizatlarının yanı sıra yıllar öncesinden füze savunması alanında geliştirdiği muhtelif sistemleri gerçek vaat operasyonu sırasında kullandı. İsrail füzeleri ve roketleri yönlendirmek için onları atmosferin yükseklerine çıkaran yörüngelere sahip balistik füze saldırılarına karşı koymak için geniş bir sistem yelpazesi kullanıyor. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'na göre demir kubbe İsrail'in füze savunmasının en alt katmanıdır. İşgal altındaki Filistin'de her biri roketleri tespit eden ardından komuta kontrol sistemi kullanan bu radarla donatılmış en az 10 demir kubbe sistemi yer almaktadır. Gelen bir merminin tehdit oluşturup oluşturmadığını veya yerleşimin olmadığı bir bölgeye çarpma ihtimalinin olup olmadığını hızlı bir şekilde hesaplar. Füzenin bir tehdit oluşturması halinde demir kubbe yerden füzeleri ateşleyerek füzeyi havada yok eder. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'na göre Siyonist rejimin füze savunma piramidinin bir sonraki seviyesi, kısa menzilli ve orta menzilli füze tehditlerine karşı koruma sağlayan Davut sapanı sistemidir. İsrail'in Rafael gelişmiş savunma sistemi ile Amerikan şirketi Raytheon'un ortak projesi olan Davut sapanı 300 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri yok etmek için Stoner ve Skyceptor önleme füzelerini kullanıyor. Bir sonraki kategoride Siyonist rejimin Amerika ile ortak geliştirdiği Arrow-2 ve Arrow-3 füze savunma sistemleri var. Arrow-2 üst atmosferdeki hareketlerinin son aşamasında gelen balistik füzeleri yok etmek için patlayıcı savaş başlıkları kullanıyor ve 90 kilometre menzile sahip ve maksimum 51 kilometre irtifaya sahip Arrow-2 Patriot'tan yükseltilebilir. Amerika, İsrail'in bunu bir zamanlar bu rolde kullandığını biliyordu. Arrow-3 füze savar sistemi uzaya gelen balistik füzeleri yolda atmosfere yeniden girmeden önce engellemek için kinetik darbe teknolojisini kullanıyor. Siyonist rejimin gerçek vaat operasyonu sırasında insansız hava araçlarını düşürmek ve seyir füzelerini düşürmek için kullandığı 5. nesil F-35I savaş uçakları da yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Batılı müttefikler ve bazı bölge ülkelerinin Siyonist rejime insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri engellemek için sağladığı kapsamlı yardımlara ve rejimin tüm hava ve savunma yeteneklerini tam olarak kullanmasına rağmen İran füzelerinin büyük bir kısmı işgal altındaki Filistin topraklarındaki hedefleri vurdu. Siyonist rejim ve müttefikleri, İran'ın ateşlediği insansız hava araçları ve seyir ve balistik füzelerin %99'unun imha edildiğini iddia etseler de gerçekler bunun tam aksini gösteriyor. Siyonist rejim ordu sözcüsü David Hagari şunları iddia etti. İran, İsrail'e doğru 170 intihar uçağı ve 30 seyir füzesi ateşledi. Bunların tamamı İsrail hava sahasına ulaşamadan İsrail ordusu ve ortakları tarafından imha edildi. Ayrıca 120 balistik füze de fırlatıldı ki bunların çok azı Nevatim hava üssüne isabet etti ve bu da küçük hasara yol açtı ve bu üs şu anda faaliyetlerine devam ediyor. Elbette gerçek vaat operasyonunun sonuçlarını analiz etmek için ve bunları belirlemek için Siyonist rejimin açıkladığı istatistiklere güvenilemeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu istatistikler İran'ın saldırılarının sonuçlarının önemsiz göstermek ve Tel Aviv lehine psikolojik ve medya ortamı yaratmak amacıyla sunuluyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami 14 Nisan Pazar günü Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti tarafından cezalandırıldığı Ya Resulallah kodlu gerçek vaat operasyonunun şekli ve sonuçlarına değinerek şunları kaydetti. Bu operasyonun kapsamı ve sırası tarif edilemeyecek bir şekildeydi. Şöyle ki onlarca drone, seyir füzesi, balistik füze, Siyonist rejimin görünüşte güven verici hava savunmasının derin katmanlarını ve hava savunmasını kırmayı başarıp Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail arasındaki koalisyonu etkisiz hale getirip Siyonist rejimin kullandığı işgal altındaki bölgelerin derinliklerinde istenilen noktaları tam olarak hedef alıyor. Tümgeneral Hüseyin Selami ayrıca şunları belirtti. Hedefler çok kesindi ve Siyonist rejimin kötülükleri ölçüsünde sınırlı bir operasyon gerçekleştirdik. Tümgeneral Selami ayrıca şu vurguda da bulundu. Aslında bu operasyon daha kapsamlı olabilirdi. Fakat bu operasyonun kapsamını Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldırı düzenlemek ve komutanları şehit etmek için kullandığı kapasiteyle sınırlandırdık. Devrim Muhafızları Başkomutanı operasyonun beklenenden çok daha başarılı olduğuna değinerek şunları kaydetti. Şu ana kadar tüm hedeflere yönelik bilgilerimiz tam değil. Fakat isabetlerin detaylı, belgelenmiş ve saha raporlarına göre bu operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiği görülüyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan halk, yetkililer, Siyonist terör ordusu, işgalciler ve Amerika bu saldırıların yıkıcı etkilerini bizden daha iyi fark etmişler. Irkçı rejim herhangi bir tepki gösterirse onların kapasitelerinden edindiğimiz bu yeni deneyime dayanarak tepkimiz bu kez çok daha sert olacaktır. Siyonist rejimin medyadaki tüm çabalarına rağmen bazı Batı medyasında yayınlanan haber ve raporlar saldırıya uğrayan üslerde büyük hasarlar meydana geldiğini gösteriyor. Bir Amerikan ağı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Siyonist rejimin Nevatim hava üssünde ciddi hasarlar meydana geldiğini rapor etti. Öte yandan Amerikan ABC televizyon kanalı Tahran'ın Tel Aviv'e yönelik drone füze operasyonu sonrasında en az 9 füzenin 2 İsrail hava üssünü vurarak Tel Aviv'de ciddi hasara neden olduğunu yazdı. Bu haber kanalına göre İran'ın Siyonist rejime yönelik insansız hava aracı ve füze saldırısından bir gün sonra üst düzey bir Amerikalı yetkili en az 4 İran balistik füzesinin Negev hava üssünü vurduğunu itiraf etti. Bu üst düzey Amerikalı yetkili İran füzelerinin piste çarptığını ve burada hasar meydana geldiğini belirtti. Burada ayrıca Nevatim hava üssüne 5 füzenin daha isabet ettiği, bu füzeler sonucunda bir C-130 nakliye uçağının hasar gördüğü Amerikan yetkilileri tarafından belirtiliyor. Amerikan kaynaklarının açıklamalarına göre İran'ın füze saldırısında en az 9 füzenin İsrail hava savunmasına isabet ettiği, bu füzelerin Negev ve Nevatim hava üssüne de zarar verdiği belirtiliyor. Lübnan El-Minar Ağı'da bilgili kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, İran'ın işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü 15 füzeyle hedef aldığını duyurdu. Adı geçen kaynak bu saldırın ardından üsse büyük zarar verildiği ve üssün tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti. İngiliz Financial Times gazetesi ise İsrail bir yetkiliye dayanarak verdiği haberinde İsrail'e saldıran İran insansız hava araçlarının İsrail'in tepkilerini araştırmak ve mali açıdan İsrail'in savunma sistemlerinin yerlerini ve rotalarını takip etmek amacıyla tasarlandığını belirtti. The Times'ın haberinde bir başka konuya değinildi. O da İsrailli bir yetkilinin İran roketlerinin İsrail semalarına yaklaşmasıyla Benjamin Netanyahu'nun Sion kanadı özel uçağının İsrail semalarına doğru ilerlediğini itiraf etmesiydi. Başbakan ve aynı zamanda Siyonist rejim liderinin resmi uçağı Nevatim hava üstünden uçurularak başka bir yere nakledildi. Evet, gerçek ve ait operasyonun İran için çok önemli getirileri ve sonuçları oldu. Haber kaynakları İran'ın İsrail'deki hedefini vuran hipersonik füzesi videosunun analizinde savaş başlığının yörüngesini bu kadar yüksek bir hız ve hassasiyetle ayarlamasına olanak tanıyan gelişmiş aerodinamik ve yönlendirme teknolojisini sergilediğini yazdı. Akrobatik manevralar yalnızca İran'ın gelişmiş füze teknolojisini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliğinde dikkate değer bir atılımı da temsil ediyor. Bu arada İran füzelerinin hedeflere tam isabet etmesi, Siyonist rejimin füze savunma sistemlerinde ciddi zayıflıkların varlığını gösteriyor. Ki İran bir sonraki olası saldırılarda bu zayıflıkları kullanarak ırkçı rejime ciddi zararlar verebilir. Aslında İsrail'in çok katmanlı füze savunma sistemleri işgal altındaki Filistin'i sınırlı roket ve füze saldırılarına ve az miktarda insansız hava aracı ve füzeye karşı savunabildiğini göstermiş oldu. Fakat potansiyel olarak büyük bir drone saldırısı veya büyük füze saldırı durumunda felç edilebilir. Amerikalı analist Scott Ritter, dünyanın en gelişmiş radarının İran füzelerine karşı başarısızlığına ilişkin, Amerika'nın Negev çölünde konuşlu gelişmiş bir X-band anti-PY-2 radarına sahip olduğuna işaret ederek dünyanın en gelişmiş füze sisteminin İran'ın füze saldırılarına karşı korunmasından sorumlu olan bölgeleri koruyamadığını belirtti. Scott Ritter, İran'ın işgal altındaki bölgelerde Siyonist rejim hedeflerine yönelik cumartesi ve pazar günü yaptığı saldırının bu ülkenin caydırıcı gücünün yeniden canlandırılması olduğunu belirterek şunları kaydetti. Gerçek vaat operasyonu sadece İran için değil, tüm dünya için çok başarılı bir operasyon sayılır. Zira İran'ın caydırıcılığı artık Amerika ve İsrail'i kontrol edebilecek bir gerçektir. Ve son olarak İran, İsrail ve Amerika'nın hava savunma operasyonlarını gözlemleyerek değerli bilgileri elde etmiş ve bu saldırıda Siyonist rejimin füze savunma sistemlerini ve bölgedeki bazı ülkelerin operasyonlarını test etmiştir. Ayrıca İran'ın füze ve drone birleşik saldırısının kapsamı modern savaş tarihinde görülen en büyük saldırılardan biriydi. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejime yönelik gerçek vaat operasyonunun askeri boyutlarını ele aldığımız podcast'imizi dinlediniz. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.